Toprağın Sesi.
Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sesi programına hoş geldiniz. Bizleri www.türkiyeninsesiradyosu.com'dan da dinleyebilirsiniz. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta stüdyomuzda Su Politikaları Derneği Başkanı, Su Politikaları Uzmanı Sayın Dursun Yıldız hocamızı ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim.
Nasılsınız efendim?
Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Geçtiğimiz hafta Cuma günü Dünya Su Günü'ydü. Çok çeşitli etkinliklerle kutlandı. Özellikle Birleşmiş Milletler barış için sudan faydalanma ana temasını seçti. Bunlara geleceğiz ama ben şöyle başlamak istiyorum kıymetli hocam. Siz de çok yakinen takip ediyorsunuz. Sadece takip etmekle kalmayıp özellikle bunun alt satırlarında, alt metinlerinde, satır aralarında neler var? Bu konuyla ilgili Su Politikaları Derneği'nde çok güzel raporlarınız, paylaşımlarınız da oluyor. Zaten Türkiye'de su konusunu takip eden her gazetecinin sizleri mutlaka takibe alması gerekiyor. Ben de çok yararlanıyorum. En başta teşekkür ederim. Konuyu şuraya bağlayacağım kıymetli hocam. Takip ediyorsunuz derken tabii ki sadece su değil, tarım politikalarını da takip ediyorsunuz. Çünkü ayrılmaz bir bütün. Son dönemde her şeyi suya göre yapmaya başladık ve bu konudaki yetkililerimizin ağzından da deyim yerindeyse düşmüyor. Suya göre tarım, suya göre tanım. Sanırım şimdiye kadar çok fazla suya göre tarım yapmadık da tarıma göre su yaptığımız için aslında sulama politikalarını tarıma göre, tarımsal üretime göre şekillendirdiğimiz için mi süreci biraz tersine çevirmek zorunda kaldık da artık her fırsatta suya göre tarım demeye başladık.
Kesinlikle doğru. Biz bu konuda yaptığımız çalışmaları mesela suyu yönetimi havza ölçeğinde yapmaya çalışıyoruz. Ama onun dışında tarım politikalarımızda da tarımsal tarım üretimi havzalarına Türkiye'yi böldük biliyorsunuz.
Kaç havzamız vardı?
30 tane tarım havzamız var. İşte 25 tane su havzamız var. İşte bu bütün bunları ama bunlar üst üste çakışıp onun dışında bir de biliyorsunuz suya dayalı bir takım bölgesel kalkınma planlarımız var. Bunlar çok önemli. Hı hı. Yani hiç unutmamamız gereken planlar bunlar. Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, KOP, Konya Ovası Projesi. Yani bütün bunlar suya dayalı kalkınma projeleri ve bunlar geçmişte gerçekten çok heyecanla üzerinde durduğumuz, çok büyük yatırımlar yaptığımız projeler. Mutlaka sonuç almamız gereken projeler. Şimdi bütün bunları su politikalarıyla ve tarım politikalarını birlikte ele alarak bütünselleştirmek zorundayız. Bunu da önümüzdeki günlerde havza ölçeğinde yapılan çalışmalar üzerinden gerçekleştireceğiz. Bir tek eksiğimiz var.
Nedir hocam?
Bunun su yasasının çıkartılarak bu konuda kurumsal altyapının yasal çerçeve kazanması.
Kıymetli hocam, ben yanlış anımsamıyorsam herhalde 10 yıldır bu su yasası çıkmalı diyoruz. Yayınlarımızda konuşuyoruz. Hatta son dönemde dediğim gibi hani suya göre tanım denildikçe özellikle bu su yasasının da belki hemen önümüzdeki dönemde mutlaka meclisin gündemine gelmesi
gelecek.
Gelecek değil mi? Orada kesin bir bilgimiz
gelecek,
var.
Gelecek,
tabii evet. Çıktıktan sonra hangi gereksinimi, hangi ihtiyacı ne kadar karşılayacak onu da sonra lütfederseniz tabii ki değerlendiririz. O zaman benim çıkaracağım ilk sonuç şu andaki bu politika doğru. Bütün biliyorsunuz sadece suyla ilgili değil, tarımsal ürün planlamasıyla ilgili kesinlikle de çok ciddi bir yasal mevzuat çıktı ve bunun hazırlıkları da sahada uygulanması için yapılıyor. Bunun kesinlikle ilk parametresi su olması lazım. Konu bu kadar acil ve ivedi diyor musunuz? Eğer diyorsanız birkaç temel veriyle bunu destekler misiniz?
Gayet tabii şöyle diyoruz. Öncelikle aslına bakarsanız iklim krizi temelde bir su krizidir.
İklim krizi bir su krizi.
Evet kesinlikle şey yani bu açıkça ortaya konmuş bir gerçek ve bütün dünyada bunun üzerine birçok çalışma yürütülüyor. Çünkü iklimin değişikliğinin, küresel ısınmanın iklim değişikliğinin öncelikle vurduğu alan su alanıdır ve ilk önce onu hissederiz. Ne olur? İşte içme ve kullanma suyumuzda azalma olur. Tarımsal, daha sonra hidrolojik kuraklığa geçeriz. Daha sonra tarımsal kuraklığa geçeriz ve yaygınlaştığı ölçüde de müthiş bir kuraklık şeyle
riskiyle
karşı kalırız. Peki o zaman yapmamız gereken şeylerin başında iklim değişikliğine karşı dirençli bir kent, bölge, ülke yaratmak istiyorsak su politikalarımız da kesinlikle dirençli olacak. O açıdan baktığımızda su yasasının gerçekten işte suyun hukuku, suyun kalitesinin kontrolü, suyun yönetiminin yeniden düzenlenmesi gibi alt başlıkları var. Bu alt başlıklar su şurasında, Türkiye'deki su şurasında çok geniş olarak 3 ay boyunca çevrim içi olarak tartışıldı, konuşuldu. Sonuçlar alındı, raporlar yayınlandı. Gerçekten çok ileri çalışmalar yapıldı ve bunun yanı sıra da geçen senenin başında bu konuda çok ileri bir adım daha atıldı. Nedir o, biliyor musunuz? Ulusal su verimliliği seferberliği. Ulusal su verimliliği seferberliği aynı zamanda bir eylem planı ve strateji planıyla birlikte başladı. O eylem planı ve strateji planında hemen her şey var Umut Bey.
Yani yapılması gereken her şey var. Yeter ki hani yapalım diyorsunuz.
Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Her şey var. Yani çok güzel hazırlanmış bir plan. Ama bunun uygulanması konusunda bizim bugünden hazırlık yapıp su yasası çıktığı zaman hangi sistemle su yasasını uygulayacağız? Yani su, biliyorsunuz, masa başında idare edilecek bir kaynak değil. Değil. Yani bunu en iyi bilenlerden bir tanesi sizsiniz.
Estağfurullah.
Bu konuda tarımsal üretim alanlarına gittiğinizde öncelikle suyu en çok kullanan, %70 oranında kullanan tarım alanındaki örgütlenmelerle karşılaşıyorsunuz. Ve bu örgütlerin güçsüzlüğü suyun kullanımında bizi büyük oranda su verimliliğinden uzaklaştırıyor. Nedir o örgütler? İşte sulama kooperatifleri, sulama birlikleri. Yani bir de aynı zamanda su konusunda toplumsal bilincin yeterince oluşmamış olması su kullanımındaki verimlilik açısından bizi bloke eden en temel unsurlardan bazıları. İşte bunun ortadan kalkması lazım.
Nasıl kaldıracağız onu da soracağım kıymetli hocam. Şimdi verilerimde az da olsa bir hata varsa beni düzeltmenizi rica ediyorum. Tüm dünya küresel ölçekte baktığımızda suyun %72'si tarımda, Türkiye'de de %77'si tarımda kullanılıyor imiş. O zaman tabii ki ilk olarak deyim yerindeyse tasarrufu tarımsal alanda yapmak lazım. Toprağın Sesi programındayız. Biraz tarım ağırlıklı da konuşacağız ama programın başında söylemiştim. Zihnimde de var. Yolda gelirken dedim ki ben bunu Dursun Hocam'a bir sorayım. Çünkü zihnimde bu benim çelişki. Şimdi biz sizlerin raporlarıyla, kitaplarıyla aslında iyi kötü soru sorabilecek kadar öğrendik diyelim. Haddimizi aşmayalım ama hep süreç böyle giderse özellikle bizim coğrafyamızda su için savaş çıkacak derken Birleşmiş Milletler bu sene barış için sudan faydalanma dedi. Şimdi bu benim gibi konuyla ilgisi her şeye rağmen kısıtlı olanlar için bir çelişki doğurabilir. Sizce neden böyle bir ana tema seçilmiş olabilir? Daha da önemlisi, gerçekten barış için sudan faydalanabilir miyiz kıymetli hocam?
Tehdit algısı doğru. Birleşmiş Milletler bunu söylerken barış için sudan faydalanma temasını bu yılın su günü teması olarak kabul ederken aslında bir riske de işaret etti. Nedir o riskin adı? Bakınız, dünyada nüfusun %40'ı, 3-3,5 milyar civarındaki insan sınır aşan nehir havzalarında yaşıyor. Yani o ülkenin suyu bir başka ülkeden geliyor ve bu konudaki problem aslına bakarsanız gittikçe artıyor, bu risk artıyor. Bunu nereden biliyoruz? Takip ediyoruz. Çünkü işte SDG dediğimiz sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde 2030'a kadar bu hedeflerden 6.sında bütün ülkeler rapor yazmak zorundalar. O raporlar elimize geliyor, önümüze geliyor. Oralarda işbirliğine yönelik çabaların sadece 26 ülkede bizi tatmin edecek şekilde olduğunu görüyoruz.
Geri kalanında
orada risk var.
Bir risk var.
Evet, o büyük risk işte önümüzdeki dönemde daha büyük çatışmalara, problemlere dönmesin diye Birleşmiş Milletler gidişatı çok iyi görmeyerek dedi ki bunu mutlaka gündeme almalıyız ve barış için sudan faydalanmak.
Alta aslında, özür dilerim hocam, üstten üste mesaj veriyor aslında bu temayı seçmek.
Kesinlikle bir mesaj. Kesinlikle, yani şöyle bir şey demiyor. Biz bunu çok iyi uyguladık, geçmişten itibaren yaptık, bakın gelin size herkese biz deneyimlerimizi anlatalım demiyor. Uygulayamadığımız şeylerden dolayı ortaya çıkan risk faktörünü, tehdit algısını sizinle paylaşayım diyor. Mutlaka bu Dünya Su Günü 30 senedir biliyorsunuz yapılıyor bu. Bu sene 31. sene Dünya Su Günü'nde bir şeylerin farkındalığını arttırmaya yönelik politikalar uygulanır. Bu farkındalık da bu sene aman dikkat edin sınır aşan sular riskli demeye getirdi. Çünkü üzerine iklim değişikliği de eklendi.
Ve coğrafya olarak baktığımızda ve akan su kaynakları açısından da baktığımızda herhalde en riskli ülke coğrafyada ülkemiz, bunu da değerlendirelim. Şimdi kıymetli hocam, deniyor ki Sulama oranımız %68 yükselmeli, tarım için söylüyorum. Sulama randımanımız %51, bu da çok düşük. Bunlar ne ifade ediyor ve bunları yükseltmek için ne yapıyor diye sorduğum zaman aslında yavaş yavaş da tarımla ilgili hangi önlemler alınmalı sorusunun da cevabı yavaş yavaş oluşmaya başlar diye düşünüyorum.
Çok doğru düşünüyorsunuz.
Sulama, önce bunlar ne demek hocam?
Sulama randımanı verdiğiniz suyun ve bitkinin kök bölgesine ulaşabilme oranı.
Yani yarısı boşa gidiyor, bu mudur?
Evet, odur. İkincisi, sulama
oranı
sulama diyor. Oranı işte, bakın, sulama oranında aslında ben Devlet Su İşleri'nden emekliyim, evet, biliyorsunuz. DSİ Genel Müdürlüğü'ndeki çalışmalarımızda sürekli olarak sulama oranını biz daha fazla bir oran haline getirelim diye önümüze hedefler koymuştuk. Ama istenilen noktaya erişemedik. Tabii ki şeyler sağlandı, ilerlemeler sağlandı.
Yok,
ama neden bunu söylüyorum? Şu anda hala hazırda bizim yaptığımız, yani sulama sistemi götürdüğümüz yerlerdeki toprakları, tarım topraklarını sulama oranımızda daha ileri bir orana erişmeliyiz ki mesela sulama sistemi götürdüğümüz toprakların yaklaşık 6,5 milyon hektar civarında şu anda sulama sistemi sulama yapılan toprağımız var, biliyorsunuz değil, evet, mi? Yani bunun 1,5 milyon hektarı sulama sistemi olmasına rağmen bazı yetersizlikler nedeniyle sulanamıyor. Bu önemli bir rakam. Peki bana ne kadarı sulanabilir hocam? Yani bunların hepsi sulanabilir mi diye sorarsanız, hayır, hepsi sulanamaz.
Toplam
ama
ne kadar?
Ama 1,5 milyon hektarın 500 bin hektarı sulanabilir.
Sulanabilir.
Neden? Çünkü işte biliyorsunuz bazı sorunlarımız var. Bunların içerisinde enerji sorunu var, tabii toplaştırma ki sorunu var. İşte tarımla doğrudan bağlantılı olan sorunlar nedeniyle su götürülen yerleri biz öncelikle sulama sistemi götürdüğümüz yerleri sulamaya açmaya yönelik bir politikaya ihtiyacımız var.
Ekonomik olarak sulanabilir alanları, sizler gibi uzmanların söylediği 16'da birinden bahsediyorsunuz. Söylediğiniz hani alanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak için ben bunu söyledim. Bir de kıymetli hocam, şöyle de bir konu var. O da bu işin fiyatlandırılması. Şimdi biz bir tarım programıyız. Ana hedef kitlemiz çiftçiler, üreticiler. Ben bu konuyla ilgili işte sizlerle ya da başka uzmanlarla yaptığım programlar, naçizane yaptığım moderatörlüklerde hep şunları ve çiftçiler de katıldı oraya, hep şunu duydum. Şimdi tamam, biz elimizde olduğu kadar verimli sulama tekniklerine geçelim ama bu konuda tamam, devletimizin de çok güzel, çok büyük teşvikleri de var.
Doğru.
Belli bir noktada yetersiz kaldığı zamanlar da oluyor. Bir de mesela su maliyeti. 2022'den 2023'e kadar Devlet Su İşleri tarafından yapılan sulamalarda %50, çiftçilerin kendileri yaptığı sulamada yine aşağı yukarı %43-44 oranında artmış. Biz bu maliyetlerle baş edemezken bir de modern sulama sistemlerine nasıl yatırım yapalım deniyor. Ben bunun çözümünü uzmanlara sorduğumda kıymetli hocam, herkes şuna bağlıyor: devletin desteği. Devlet hepsine destek versin. Bu nereye kadar doğru? Çiftçilerimizin de bireysel olarak yapabilecekleri var mı? Nasıl bir strateji öngörürsünüz bu konuda?
Devletin desteği %50 oranında hibe desteği var biliyorsunuz.
Var zaten, evet. Çok da iyi.
Evet. Şimdi bunun birlikte bazı politikalarla yürütülmesi lazım. Yani hibe desteğini sadece çiftçiye verip de daha sonra çiftçinin bunu en verimli şekilde kullanılmasına yönelik kurumsal, örgütsel altyapısını kenarda bırakma lüksümüz yok. O zaman o desteği alan çiftçinin onu en verimli şekilde kullanabilmesine yönelik olarak katılımcı sulama yönetimi anlayışına destek vermeliyiz.
Katılımcı su yönetimi anlayışı. Hocam,
mecburuz buna.
Naçizane. Birkaç maddeyle bunun ne demek olduğunu açarmış. Şimdi katılımcı demişken sizi yormamak adına söylüyorum, kusura bakmayın. Size sadece değerlendirme kısmı kalsın. Az önce söylediniz. Sulama kooperatifleri var, sulama birlikleri var. Bence Türkiye'nin en köklü kurumlarından bir tanesi, her açıdan değerlendirdiğimizde Devlet Su İşleri. Yetmedi, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, evet, kurduk. Özellikle sizin de vurguladığınız strateji planları, su şuraları, kalkınma planları, bunların, evet, hepsinde her şey aslında çok güzel yazıyor. Şimdi naçizane yani bu fakire de şu soruyu sizi bulmuşken sormak düşüyor. Hocam, daha nasıl katılımcı olacağız? Yani herkes her yere katılmış aslında.
Şöyle, katılması söylenmiş, planlarda yer almış. Türkiye'nin birçok planı var. En temel planı da Ulusal Su Planı. Ulusal Su Planı 2019-2023 önümüze bir yol haritası koymuş. Orada, hı, ne yazıyor biliyor musunuz? Katılımcı su yönetimi esas olmalı. Sebebi, çünkü suyu biraz önce de söylediğimiz gibi masa başından yönetme lüksümüz yok. Hiçbir yerde yok. Dünyanın hangi ülkesi olursanız olun yok. Yani burada çeşmeyi açan kişi sizin içme ve kullanma suyunda katılımcı yönetimini de
partnerimiz, paydaşınız.
Peki çiftçi, ki %70 oranında, yani su kullanımını da yapan kesim. Evet. O da büyük bir paydaş. Çok önemli bir paydaş ama bunları teker teker değil, örgütlü bir biçimde sizin alacağınız kararlara da davet edip o kararları da birlikte alabilip onlara da sorumluluk yükleme noktasında bir çizgi, bir politika izlemesi. Bu benim görüşüm değil. Orada yazıyor. Nerede, neresi orası? İşte ulusal su planı. Evet. 2019-2023. Burada bir de siz suyla ilgili kararlar alırken sivil topluma, üniversitelere, yani bu işin uygulayıcılarına mutlaka sormak, kararları beraber almak zorundasınız diye de maddeler var. Yani net olarak bütün bunlar şunu gösteriyor. Biz önümüzde yeni bir yasayla bir yasal çerçeveye oturtacağımız bir kurumsal altyapı projemiz var. Buna zorunluyuz. Orada ulusal su planımızda bu da yazıyor. Ve deniyor ki yani siz havza ölçeğinde, havza sınırlarını da dikkate alan çok etkin bir kurumsal yapı oluşturmak zorundasınız. Bu kurumsal yapının içerisinde çok önemli bir şekilde rol alan ve suyu kullanan kişiler, kesimler, kurumlar da mutlaka aktif rol almalı deniyor. Önümüzde böyle bir rota var.
Peki kıymetli hocam, bu kurumsal kapasiteyi oluşturduğumuz zaman bu politikaların sahaya yansıması için de mutlaka kaynak lazım. Ben şimdi size burada milyar dolarlar sormayacağım, merak etmeyiniz ama siz bütün bu raporları son satırına kadar inceliyorsunuz. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bu sorunu sadece tarımsal modern sulama sistemleri açısından soruyorum kıymetli hocam. Acaba yeterli bütçe ayrılıyor mu? Ne dersiniz? Daha da hem çeşitlendirilmesi, hem bölgelere göre farklılaştırılması, hem de tabii ki en önemlisi kaynağın artması gerekiyor mu efendim?
Kesinlikle. Bakın, su politikalarından bahsettiğimizde bizim yaptığımız bütün çalışmalar öncelikle şu konuda açıklama yapmamızı gerekli kılıyor. Bir, bütçeyi nereden bulacaksınız? Nasıl bir bütçe planıyla bu işi yapacaksınız? Çünkü bunu hazırlamadan bütün o ortaya çıkardığınız planların uygulama şansını
yok,
ortadan kaldırıyorsunuz. Tabii, tabii. Yani siz bu, yine eğer bir tarımsal sulamada verimlilik plan, stratejik planınız var ise o stratejik plana o şeylerin, kurum ve kuruluşların, sulama birliklerinin veya kooperatiflerin modern sulamaya geçişte ihtiyaç duyacakları o %50'nin dışındaki miktarı, bütçeyi nereden bulacakları konusunda da biraz kafa yormamız gerekiyor. Orada tıkandığı zaman Umut Bey, bir ileri aşamaya geçmemiz mümkün olmuyor.
Mümkün olmuyor.
Bütün sistem orada tıkanıyor ve onun daha ilerisi için siz sürekli onu bekler, onun çözümünü bekler durumda kalıyorsunuz. Ve bu anlamda bakın, bugünlerde de aynı şeyler söz konusu. Mesela önümüzdeki yerel yönetim seçimleri var. Yerel yönetim seçimlerinde belediyelerimiz tarımsal kalkınma dairesi başkanlıklarıyla.
Özellikle 30 büyükşehirde değil tabii mi? Ki böyle oldu.
Yani 30 büyükşehir ama %76 nüfusu barındırıyor. Yani bu anlamda çok büyük bir nüfus ve bu açıdan bakıldığında da çok önemli projeler bunlar. Bu anlamda tarımsal kalkınmaya şey yapan, bu şekil destek olmaya çalışan kurum ve kuruluş, yerel yönetimlerin bu konuda bir finansman modeli de önermesi gerekiyor.
Kıymetli hocam, sizi şöyle destekleyeceğim ve son dönemde ben sizi çok yakından takip ettiğim için yerel yönetimler konusunda biraz daha fazla odaklandığınızı biliyorum. Sizi şu iki veriyle destekleyeyim kıymetli hocam. Nüfusun %72'si doğru. Bitkisel üretimde alanlara baktığımız zaman %55'ini yine büyük şehirlerde yapıyoruz. Yine bitkisel üretimi miktar olarak baktığımız zaman hemen hemen toprakla aynı oranda %56'sı. Bravo. Yine hayvan varlığında %52'si. Belki çok değerli dinleyenlerimiz gerçekten öyle mi diyeceklerdir. Evet, bunlar resmi verilerdir. Bu 30 büyük şehrimiz ve çeperlerinde yapılıyor. Dolayısıyla özellikle su kullanımı ve suyun politikasının oluşturulması konusunda yerel yönetimlere her zamankinden fazla görev düşüyor. Ama şöyle de bir konu var kıymetli hocam. Sanırım yerel yönetimlerle merkezi yönetimdeki kurumların da bir entegre olması lazım değil mi? Artık susayım.
Kesinlikle doğru. Çok güzel bir nokta. Ben bir şey daha ilave lütfen edeyim. Yerel yönetimler, merkezi yönetim ve yine su yönetiminden sorumlu olan diğer kurum ve kuruluşların koordinasyon içerisinde çalışması çok önemli. Yani burada mesela toprağı geliştirme konusunda sadece belediyelerimiz yetkili ve sorumlu değil biliyorsunuz.
Tabii ki.
Başka kurum ve kuruluşlar da var. Onların birbirleriyle yetki sorumluluklarının çatışmaması gerekiyor. Ve bu açıdan bakıldığında işte önümüzdeki dönem havza ölçeğinde entegre su yönetimine yönelik çabalar içerisinde bu koordinasyonun sağlanmış olması da çok ileri bir adım olacak. Hı hı. Yani DSİ Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri, Büyükşehirlerin Toprak Reformu Genel Müdürlüğü ve benzeri diğerlerinin bir koordinasyonu. zaten çok başlı ve çok parçalı bir su yönetimi yapısı bizi bu konuda yeni bir su yasası hazırlamaya itmedi mi Umut?
O yasada bu entegrasyon var mı kıymetli hocam?
Kesinlikle. İşte bu biraz önce sözünü ettim. Entegrasyon var. Yasanın içerisinde maddeler olarak var. Kurumsal altyapı tanımları var. Ama uygulamaya yönelik yasa sihirli bir değnek değil. Hiçbir zaman onu böyle ele almamalıyız. Yasanın içerisinde yer alan o kurumsal altyapı oluşumunu da biz yasanın çıkması planlamasına göre yine paralel olarak onu bugünlerden hazırlamalıyız. Çünkü yasa çıktığı anda su konusunun en temel özelliği nedir Umut Bey? Su sürekli, talebi sürekli olan, yaşamsal öneme sahip ve yerine başka bir şeyin ikame edilemediği bir kaynak değil mi? Aynen. Bu üç özelliği suyu ne yapıyor? Suyun stratejik olarak, politik olarak, ekonomik olarak, sosyal olarak ve çevresel ekolojik olarak yönetimini birlikte ele almamızı gerektiriyor. Evet, bu birlikte ele alma konusunda herhangi birinden ödün verecek olursanız çok önemli problemlerle karşı karşıya kalıyorsunuz.
Çok haklısın. Şimdi hocam çözüm önerisi dediğimiz zaman herkes birinci sıraya, ki doğrudur büyük bir ihtimalle, neyi yerleştiriyor? Modern sulama sistemleri, tamam. Ama ben mesela yeraltı barajlarının hiç yok demiyorum. O kadar gündeme geldiğini belki ben duymuyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Yağmur suyu hasatı projelerinin o kadar gündeme geldiğini görmüyorum ne yazık ki. Hata benim mi, yoksa bu konuda eksikliklerimiz var mı?
Şöyle, yeraltı suyu barajlarında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün son dönemdeki faaliyetleri oldukça ileri noktalara ulaştı. 100'ü aşkın, 120 civarında yeraltı aslında baraj yerine orada yeraltı su toplama hazneleri. Çünkü baraj dediğimiz zaman belli bir suyun yani göletten baraja geçiş.
Tutulması gibi
oluyor. Tutulması. Anladım. Yani zaten bunu işte DSİ eski genel müdürlerimiz falan da belirli yerlerde ifade ediyorlar. Şimdi bu şeyde yeraltı suyu barajlarımızda halihazırda 50 milyon metreküp civarında su tutuldu.
Bu iyi midir? Yani Türkiye iyi bir oran.
Şöyle tabii ki, bakın şimdi bu su tutulduğu zaman illa hemen kullanılacak diye bir şey yok. İhtiyaç olduğu zaman sizin bir damla suya bile ihtiyacınız oluyor ki bunu bulamadığınız zaman büyük problemler çıkıyor ortaya. Bu anlamda bu su içme ve kullanma suyu olarak bazı yerlerde, bazı yerlerde tarımsal sulama suyuna ilave kaynak olarak kullanılacak ve bu açıdan bakıldığında riskli ortamlarda, yani iklim değişikliği etkisinin ortalığı kasıp kavurduğu zamanlarda biliyorsunuz yüzey suları büyük oranda etki altında kalıyor. Hemen tükeniyor veya buharlaşıyor, hızla buharlaşıyor. Yeraltı suyu sizi kurtarıcı bir şey olarak orada depolanmış bir şekilde bekliyor. Türkiye'de suyun en dikkatli kullanılması gereken alanın altını bir daha çizelim. Yeraltı suyu kaynakları. Çünkü hinacette dediğimiz eninde sonunda ihtiyaç duyacağımız her türlü kirlilikten uzak tutarsak, yeraltı seviyelerini hızla alçalmasını engellersek, o sular bize stratejik sularımız olarak çok büyük faydalar sunacak. Bunu niye bu kadar iddiayla söylüyorum? Çünkü bizim altını çizerek vurguladığımız şeylerden bir tanesi bu. Çünkü yeraltı su kaynaklarımızın %95'i 96'sı tahsis edilmiş durumda. Bu tahsisleri verimlilik açısından
kullanmamız lazım.
Mutlaka.
Hem tutup hem kullanmak. Bu konudaki yatırımların en azından hani çok ciddi şekilde eleştirilecek boyutta olmadığını, iyi olduğunu en azından cevabınızdan ben anladım. Yağmur suyu aslında ne diyorsunuz hocam?
Yağmur suyu bir felsefe meselesi, mentalite meselesi. Yağmur suyu konusunda gerek kişisel su kullanımı, daha doğrusu işte evsel su kullanımında, o evsel su kullanımını açalım biraz, evlerde değil ama evlerin bahçelerinde işte çimleri sulamak için ve diğer uygun kalite, bu kaliteye uygun yerlerde kullanabiliriz. Ancak yağmur suyundan elde edeceğimiz faydayı çok dikkatli bir şekilde tespit etmemiz lazım. Çünkü bütün sorunlarımıza çözüm getirebilecek bir kaynak olmayabilir. Çünkü sürekli değil, biliyorsunuz. Yani yağmur suyunu bir de depoladıktan sonra belli bir süre içerisinde kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde bazı su kalitesinde bozulmalar meydana geliyor. Bu anlamda iyi bir teknik çalışma yapıp uygun, en uygun yerlerde yağmur suyu kullanmanın öncelikli faydası su verimliliğine toplumsal bilinç olarak yaklaşmaktır.
Anladım. Şunu söylemek mümkün mü kıymetli hocam? Yağış rejimine, şimdi bu da bir yatırım sonuçta, yağış rejimine uygun bir yatırım yapmazsak kaynaklarımızı bu sefer heba etmiş oluruz.
Bu konuda yapılan çalışmalar var. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün en son çalışmasının 2023 yılındaki raporunun bu içerisinde bu var. Mesela 1000 metrekareden daha fazla olacak işte yağmur suyu toplama yerlerini. Onun dışında suyun fiyatıyla ilgili bir analiz var, biliyorsunuz yatırımda. İşte verimlilik, yatırım rasyonalitesinin tespit edilmesi açısından. Yine yağış miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde olacak.
Kıymetli hocam, bir de geri dönüşüm, geri kazanım var. Atık suların tekrar kullanılması meselesi var. Çok bu önemli. Hem kentsel kullanım hem de tarım için de geçerli. Bu konuda neredeyiz, neler yapmamız
gerekiyor? Şöyle 6,5 milyon metreküp su atık su arıtma tesislerinden çıkıp tarımda kullanılıyor. Bunlar resmi rakamlar. Bu önemli bir rakam. Ama 6,5 milyon metreküp günde 6,5 milyon metreküp suyun arıtma tesislerinden çıktıktan sonra, atık su arıtma tesislerinden çıktıktan sonra kullanılmasına yönelik olarak bir takım ilave önlemler de yayınlandı. Bunlar şu: atık su arıtma tesisinden çıkan su kullanılmadan önce dezenfeksiyon tesislerinde biraz daha bu olası taşıma riski olan mikroplarından arındırılmalı. Mesela bunların yapılmasına daha hız verilmeli. Hı hı. Atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun kalitesi artık 3 senedir il çevre müdürlükleri tarafından ölçülüyor. Oralara online ve anlık veriler gidiyor. Bu şey altında, takip altında, bu önemli. İkincisi, bunu arttırmak zorundayız. Atık su arıtma tesisini kullanmak için dezenfeksiyon üniteleri yaparak, yani 6.7 milyon metreküpü daha da arttırarak, bu toplam sulamamızın çok büyük bir oranı değil. Yani tahmin ettiğiniz %2.5 civarında bir oran. Ama olsun, yani bütün bunlar, atık suyu arıttıktan sonra ne yapacaksınız? Çiftçimiz orada beklerken. Yani su konusunda problem, çünkü atık su artık bir atık değil. Yani sizin atık suyu bir atık olarak değerlendirme lüksünüzün kalmadı.
%2.5 bile çok önemli.
Kesinlikle. Bu böyle bir dünyada yaşıyoruz Umut Bey.
Aynen öyle. Şimdi kıymetli hocam, tabii ki önlemler arasında, doğrudan onu size sormayacağım. Kuraklığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi, dolayısıyla evet, bitkilerin az su isteyecek şekilde formüle edilmesi, bunlar başka disiplinlerin konusu, ama şuraya bağlamak isterim müsaadeniz olursa. Çok ciddi anlamda Türkiye'de de firmalar modern sulama sistemleri yoluyla, teknoloji kullanarak gerçekten bitkinin ihtiyacı kadar suyu tam bitkinin ihtiyacına uygun bölgeye ve zamanda verecek teknolojiler geliştiriyorlar. Evet. Müthiş de bir şey bu. Bunun yaygınlaşması tabii ki önemli, ama benim soracağım soru, siz bunların yaygınlığını hiç değerlendirme şansını buldunuz mu? Ne kadardır efendim? Bir de şu var hocam, bu teknolojiler çok pahalı.
Doğru.
Ve ithal. Şimdi bir yandan tasarruf edeceğiz derken bir yandan da onları ithal etmek ve işte işletmemize kurmak için de ciddi bir kaynak aktaracağız. Bu ikisi arasındaki dengeyi nasıl kurmalıyız, en azından birkaç cümle rica edin.
Yine finansmana geldik.
Mecbur.
Şimdi bu durumda finansman modellerini tespit ederken bütün bunlara mutlaka belli bir kaynak ayırmak zorundayız. Ama ikincisi, bunlar başlangıçta yabancı teknolojiyle gelen teknolojik ilerlemeler, ama Türkiye'de de üniversitelerin TÜBİTAK destekli projeleri de var. Ben daha geçenlerde bir üniversitemizle konuştum. Mesela bu konuda bizim de kendi teknolojimizi üretme çabalarımız var. Bu açıdan bakıldığında önümüzdeki günlerde bunu Türkiye bir zorunluluk olarak kendi projelerine, kendi ürettiği teknolojileri eklemek durumunda. Bu önemli bir gelişme olacak. Ama şu andaki durum pilot projelerde. Bunları uyguluyoruz Umut Bey. Bunlar belirli fuarlarda
sergileniyor
biliyorsunuz.
Demonstrasyonları, denemeleri falan da yapılıyor.
Evet, bu anlamda bakıldığında mesela toprağın neminden bahsediyoruz. Toprak neminin artık de cep telefonundan takip edilmesi kadar kolay bir şey yok biliyorsunuz.
Aynen öyle.
Yani bu durum bizi bir şeye yaklaştırıyor. Neye yaklaştırıyor? Su verimliliğinin dışında teknolojiyle ortaklaşa çözüm aramaya yaklaştırıyor.
Bu da doğru bir politika tabii ki. Sayın hocam, fakirin unuttuğu bir konu var mı?
Estağfurullah. Yani bence
son mesajlarınızı
çok alalım. Çok güzel bir programı modere ettiniz.
Estağfurullah.
Bizim burada izleyicilerimizle paylaşmak istediğimiz en temel şey, su verimliliğine başlayan Türkiye'deki su verimliliği seferberliğine katkıda bulunmaya çalışmaları. Çünkü bu katkı olmadan hiçbir şeyin istediğimiz seviyeye erişmesi
mümkün değil.
Mümkün değil. Çok yani doğru. Bu bizim bir hedefimiz, bir ulusal sorumluluğumuz, hemen herkesin duyması gereken bir toplumsal sorumluluk, kişisel, bireysel ve kurumsal. Bunu mutlaka gerçek, yani bu konuda kurumlar üzerine düşeni yapmalı. Biz su kullanım alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz. su yönetimi de biraz önce saydığımız, program boyunca saydığımız teknolojik ilerlemeleri ve yeni yani suyu en verimli kullanılacak şekilde yönetim modellerini kendi yönetim anlayışları içerisine
entegre etmeliyiz, eklemeliyiz. Tabii takdir edersiniz kıymetli hocam. Doğrudan hani ana hedef kitlesi çiftçiler olan bir program yaptığımız için bireysel ve kentsel kullanım konusuna bilerek çok girmedim ama siz satır aralarında ve en son mesajlarınızda söylediniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu arada sürekli dinleyenlerimiz programın çok hızlı aktığını söyleyeceklerdir. Mutlaka müşahede etmişlerdir. Sebebi de şu: ben hızlı konuştum ki sayın hocam da çok süratli cevap versin. Çünkü Dursun hocamı gerçekten yakalamak çok zor. Ben de işte bu 28 dakikada aklımda ne varsa sorayım dedim. Hocam da çok güzel ayak uydurdu. Hocam sağ olun, var olun bizlerle birlikte olduğunuz için. Değerli dinleyenlerimiz, Dünya Su Gününüz bir kez daha kutlu olsun. Bir hafta geç kutladık ama en azından Türkiye çapında 22 Mart'tan bugüne kadar neler konuşulduğunu da aslında sorularımız içerisinde kıymetli hocama yöneltme şansına sahip oldum. Deyim yerindeyse ben çok keyif aldım. Çok da şey öğrendim. Her şeye rağmen neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun efendim. Kalın sağlıcakla.
Toprağın Sesi.